Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Baycan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam geçen haftalarda bayağı bir zeka çeşitlerini inceledik detaylıca.
Ruhsal zeka ya epey. Evet,
üzerine vardık. Şimdi kıymetli hocam, bu hafta nefsi levvameye girelim. Ben şöyle bir şey yaptım hocam. Nefsi emmare sanki biraz matematik zekayla çalışıyor.
Tabii nefsi emmare derken her türlü kötülüğü emreden ve kötülüğü yapan nefis kişiliği kastediyoruz.
O matematik zekayla böyle bencilce menfaatini düşünüyor. Matematik zekayı kullanıyor.
Aklı hep kendi çıkarına çalışıyor, evet. Yani. Keser ama gibi kendine yontuyor.
Hiç duygu yok her işin içinde. Şunu verdim, bunu aldım. Hatta hocam geçen bir adam bayağı bir insanı kandırmış. Diyorlar ki ya niye bunu yaptın? Niye insanları kandırdın? Ya ben ne yapayım? Bu da enayi varsa diyor. Benim suçum bu diyor. Hocam duygusuzluğun bu zirvesi değil mi ya?
Evet.
Yani hiçbir şekilde kendini suç hissetmiyor. Kabahati kandırdığı insanları yıkıyor. Şimdi oradan hocam yavaş yavaş duygusal zekayı iş yaparsak bu nefsi levvame de sanki biraz daha insanda artık yani matematik zekanın ilave olarak duygular devreye giriyor.
Çünkü öz eleştiri başlıyor.
Evet.
Yani yaptığı kötülüklerin ve yanlışların farkında artık. İyilik yapmak için de çaba harcıyor. Ama tam böyle iyilikte çizgi tutturamıyor. Gel git hali yaşıyor.
Yani hocam nefsi emmarede hiçbir şekilde pişman olmuyor yaptığı işlere.
Suçlara. Yani öz eleştiri yok. Nasıl belki, bir psikopat ruh hali yani hocam yani.
Yani çok nadiren belki bir ufak bir duygu gelse bile aklına onu önemsemiyor. Ve hep böyle çıkarcılık, nefsaniyet, kendi zevkleri. Mesela bir adamın belki ameliyat parasını alıp, kaçıp, çalıp bunun akşam eğlence düzenleyen acımasız, evet. Merhametsiz böyle bir tip hocam. Ve oradan yavaş yavaş şimdi hocam şeye geçiyoruz. Duygusal zekaya, nefsi levvameye geçiyoruz,
evet.
Artık. Yavaş yavaş duygular hocam, yani ruh kendisini duygular vasıtasıyla o kişiyi hissettiriyor kendisini.
Tabii biz burada duygular derken pozitif duyguları kastediyoruz.
Tabii, tabii.
Öbürde nefsi emmarede duygular
zaten
var ama sadece hayvansal duygular ön planda
yani
orada.
Yani yeme içme, eğlenme, başkalarını, evet. Kandırma. Onda da var duygu. Duygusuz insan yok. Tabii şimdi dediğiniz gibi hocam burada artık yavaş yavaş pişmanlık, acıma, merhamet.
İyilik yapma, evet, şefkat.
Veya kaçırdığı bir fırsata üzülme.
Evet.
Şeklinde. Şimdi hocam burada Mustafa Mertel hocamız nefsi levvame katına göre bilinç durumu. Şimdi hocam bunun tabii bilinçle de bir alakası var değil mi? Ya yani nefsi levvameye yükselmek için biraz kendinizden ayrılıp ya yani bende bir nefis var.
Evet.
Beden ve nefis beraber ben ruhum biraz üst kata çıkayım da üst kattan bir kendimi göreyim.
Evet.
Muhasebe yapayım şeklinde bir anlayış
böylece
var.
Böylece şey öz eleştiri imkanı doğuyor. Şimdi öbür tarafta aklını sadece kendi çıkarı ve hesabı için kullanıyor. Nefsi emmarede hiç öz eleştiri diye bir şey yok. O ne düşünürse doğru odur onun için yani. Bu tam bir şey kişilik bozukluğudur yani.
Hatta hocam nefsi emmarede sanki yani adam bir şeyin farkında değil. Yani kendisinin esasında ruh olduğunu.
Ha bu, tabii tabii.
Nefsin de yalancı benlik olduğunun farkında değil. Yani nefsi hayvani tarafını kendi zannediyor.
Evet, kendini onunla özdeşleştirmiş. Dolayısıyla sadece hazları doğrultusunda hareket ediyor. Onun derdi kendine acı veren her şeyden uzaklaşmak. Bunun insana acı veren bazı şeyler diyelim ki sabretmek acıdır ama meyvesi iyidir. Onu da yapmıyor yani. Ama gerçekte düşünmek, mesela hayvanlar da aslında az çok düşünür. Yani nerede otlayacağını, nerede avlanacağını, nerede pusu kuracağını, ne kadar yiyeceğini, kendini nasıl temizleyeceğini. Hayvanlar tertemiz hocam. Ne yapıyor? Kedi, ben buraya gelirken yolda kedi gördüm, baktım. Diyor, biraz önce beslenmiş belli, yan tarafında duruyor hala yiyecek kalıntıları. Biz abdest almak derdik çocukken.
Evet.
Başlıyor pençesini, dudaklarını vesairesini yalayıp temizlemeye. Ama insanın farkı düşünme üzerine düşünebilmek. Yani bu düşündüğüm doğru mu, yanlış mı? Başka türlü düşünmek mümkün mü? Ben böyle düşünüyorum ama benden acaba bu konuyu daha iyi düşünen, daha doğru düşünen birisi var mıdır? Fikir alsam mı, almasam mı?
Hocam burada herhalde nefsi levvame başlıyor. Yani
evet.
Benden daha iyi düşünen birisi var dediğiniz,
evet.
Anda yani benim düşüncem var, başka düşünceler de var. Nefsi emmare de başka hiç kimse yok. Bir siz varsınız.
Evet, evet.
Sizin çıkarlarınız, menfaatleriniz, kendi egonuz var.
Her şey bütün dünya sizin etrafınıza dönecek yani orada. Ama burada ise diyorsunuz ki tamam böyle düşünüyorum ama yanlış düşünmüşüm diyebiliyorsunuz yani.
O yüzden hocam yani akıl tek başına kaldığında inanın yani en kötü iş yapan insanların da böyle bir akıl tarafı var esasında. Onlar akıl kullanarak onu kullanıyorlar. Yani akıl tek başına hakikaten çözüm değil. İlla bir ruh, bir maneviyat, bir Kur'an, bir kitap. Yani Kur'an kitap derken Müslümanlar için söylüyorum. Bizden önce yaşayanlar için de bu İncil'dir, daha önce Tevrat'tır. Yani dışarıdan vahiy yardım olmadan düz akılla, düz mantıkla hocam hiçbir zaman %100 gerçeği yakalayamıyorsunuz. Çünkü akıl illa bugün hapse düşenlerin hiçbiri herhalde büyük çoğunluğu hata yaptım demiyorlar da toplum beni buna etti diyor. Evet. Ne yapayım o da beni kızdırmasaydı diyor.
Kader mahkumu olarak tanımlıyor kendisini. Zaten orada yani hocam ben işlemedim kader beni bana işletti bu duruma düşürdü. Ha bir kısmı gerçekten şey olabilir yani kendi dışındaki faktörlerle böyle bir şeye bulaşmış olabilir ama bir kısmı.
Binde birdir hocam.
Binde birdir yani.
Bir gün Ömer Efendimiz'e bir hırsız yakalanmış getiriyorlar. Diyor ki ya Ömer affet beni ilk defa yaptım diyor. Ömer Efendimiz'in çok güzel bir cevabı var. Allah diyor hiçbir kulunu ilk hatasında yakalanmaz hayal eder diyor. Yani sen bir kere yaptın bunu iki kere yaptın. Bu en az diyor belki 10. yapışındır. Çünkü Allah der ki şu kulun belki tövbe eder. İlk yaptığınız yanınızı kâr kalır. Yani teşbihde hata olmasın. Kâr kalmaz hiçbir şey de. Hani kanunun gözünden kaçarsınız. İkincisi de öyle olur. Sen bunu en az diyor 10 kere 15 kere yapmışsındır ki diyor. Gel bakalım cezanı çekeceksin diyor. Kaçış yok diyor. Hani o yüzden hocam yani bu nefsi levvameye geçiş bence önemli bir efendim.
Ki, mertebe, merhale.
Kur'an-ı Kerim hocam buna yemin etmiş. وَلَا اُقْسِمُ مِنْ نَفْسِ اللَّوَامَ اَسْتَغَذِ بِاللّٰهِ وَلَا اُقْسِمُ bin nefsil levvame.
Bu yemin ne anlama geliyor hocam? Yemin etmesi.
Yemin etmesi konunun çok önemli olduğu manasına geliyor.
Şimdi bir kere çok bu çok kıymetli, değerli.
Evet. Allah-u Teala önemli şeyler yemin ediyor. Mevâki'in nucum. Yani diyor yıldızların doğduğu ve yok olduğu yerler. Ondan sonra ve mesela biz bu Şems suresinde Allah-u Teala güneşe, yere, aya, zamana yemin ediyor. Sonra bir şey söylüyor hocam. Diyor ki kad aflaha men zekkaha. Yani 11 küsur yemin ediyor Allahu Teala. Sonra diyor ki kim nefsini tezkiye ederse o nefsi emmaresini o kötülük emirden nefsinin kötü düşünceleri arıtırsa o insan kurtulur diyor. Anlıyoruz ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de yemin ettiği zaman yani çok ciddi bir meseleye dikkat çekiyor. Burada yemin etmiş. Çünkü nefsi levvameye gelmek kolay bir iş değil.
Evet. Ve onun için nefs terbiyesi şart. Yani kalbini temizlemesi şart. Kalbim temizlemek de temiz olmuyor yani.
Bir de hocam şu var. İnsanın kendisini hatasını kusurunu görmesi çok sağlıklı bir durum. Geçen bir akrabamız anlatmıştı. Eşi çok rahatsız. Psikolojik, psikiyatrik vaka. Onu doktora götürüyor. İlaç falan yazdırıyor. Sonra diyor ki doktor ya diyor doktor bey. Ben de eşimle beraber olduğum için uzun süredir yani ondan bana hastalık bulaşmış olabilir. Ondan sonra çektiğim sıkıntılar psikolojimi bozmuş olabilir. Bir de bana bakar mısın deyince doktor diyor ki sende hiçbir sıkıntı yok diyor. Çünkü senin diyor bunu söylemen diyor seni çok sağlıklı olduğunu gösteriyor diyor. Genelde hocam psikiyatrik vakalar derler ki kardeşim bende hiçbir şey yok ki.
Evet.
Allah Allah. Ondan sonra beni niye doktora götürüyorsunuz ki? Yahu siz kendiniz doktora götürün. Şeklinde yani hiçbir zaman kabul etmiyorlar.
Evet. Ağır vakalar öyle. Ben bazen arkadaşlara takıldığım oluyor. Benim alanım değil de yani literatür okumaları nedeniyle ilgilendiğim mevzu. Bak diyorum sen bu rahatsızlığını kabul et. Kabul edersen hafif vaka sayacağız seni. Kabul etmesen ağır vaka sayacaklar seni. Terapistler. Ya kabul et ki hafif vaka olarak çık yani.
Mustafa Mertel Hocam'ın kitabında çok güzel bir hikaye var. Bir ziyaretçi soruyor tamirhanedeki ziyaret ettiği işte akıl hastası yakınına. Siz burada kaç kişisiniz diyor. O da diyor ki ya sen buraya boşa sıktın da kaç kişisiniz?
Siz dışarıda kaç kişi?
Yani o da dışarıda kaç tane yani kendisi akıllı ya.
Evet.
Tamirhanedeki adam dışarıdakiden deli sayıyor. Siz burayı boş verin dışarıda siz kaç kişisiniz ben de onu merak ediyorum diyor. Şimdi o yüzden yani nefsi levvameye gelmek esasında ruh sağlığının da bir göstergesi. Çünkü nefsi emmarede hocam sanki onu dediniz biraz önce psikopatlık hakim.
Evet yani bir kişilik bozukluğu yani ve çağımızda böyle en yaygın karakterler arasında narsistler de öyle yani. Tabii kişilik bozukluğu olan psikopatlar, sosyopatlar bunların daha ileri derecesi.
Sanki hocam biraz anne babaların yanlış tavsiyeleri. Mesela oğlum okulda kavga edersen önce sen vur. Sakın altta kalma. Yani haklı mısın, haksız mısın değil de hep galip gel.
Evet.
Yüksek puanı sen al. Sakın kimse senin önüne geçmesin. Bu yarış psikolojisi hocam belki biraz insanları bencilliğe, egoizme sevk ediyor.
Yani buradaki sanki centilmence bir yarış olsa bir mahsur yok ama artık rakibine ne yapıyor? Çelme takıyor. Ona tuzak kuruyor. Ve böyle süreçlerle birlikte artık bu vahşi rekabet oluyor.
Hocam
yani.
Geçenlerde de söylemiştim. Bir daha paylaşalım bu ikinci, üçüncü anlatışımız belki ama çok güzel bir ibretlik. Bir Mısırlı Müslüman judocu bir Japon'la müsabaka yapıyorlar. Müsabakata o Japon'un lif kopuyor herhalde hocam bir ayağında. Sakatlanıyor. Tek ayağınla maça devam edecek. Mısırlı'nın antrenörü diyor ki o ayağına vur diyor. Yani maçta caiz. Ya adam evet, diyecek ki ben yaralandım bırakıyorum pes ettim diyecek. Pes etmedim diyorsa da siz adamın vurulması gereken her azasına vurabiliyorsunuz yani. Bunda bir sıkıntı yok. Mısırlı vurmuyor hocam maçı kaybediyor. Sonra soruyor niye böyle yaptın? Ya bizim dinimizde bir adamın yaralı tarafına vurulmaz diyor. Ben bunu ahlakıma gururuma yediremedim deyince hocam yüzlerce insan Japonya'da Müslüman oluyor. Bu adamın güzel ahlakından. Bu adamı kahraman gibi çağırıyorlar Japonya'ya. Televizyonda da ben de seyrettim hocam. YouTube'da var bunun videoları. Yüzlerce insan Müslüman olduğu gibi Japonya'da devlet misafiri gibi ağırlanıyor. Ondan sonra televizyonda konuşmalar yapıyor falan filan. Düşünün hocam maçı kaybetti.
Yani evet IQ, ama insanların gönüllerini evet.
IQ yani matematik zeka dedi ki sen maçı kaybettin kardeşim. Madalyayı kaçırdın. Ama ruhi zekası kazandı.
Evet ve o kadar da insanın gönlünü özel olarak kazanmış oldu.
Yani belki milyonlarca Japon şimdi İslam'a bakış açısı bir anda değişti. Allah Allah bu Müslümanlar nasıl insanlar ki yani rakibinin zayıf tarafını o anda istismar etmiyor. Geçen hocam bir sufi için anlattılar bunu. İsmini vermeyeyim, ismi bende saklı kalsın. Diyorlar ki ya, yan komşun çok sıkışmış, çok harika bir villası var. Atıyorum villa işte 1 milyon TL ama çok sıkışmış sana bunun 1/5 fiyatını verecek. Alır mısın? Şimdi hocam matematik zeka ne der?
Al hemen.
Al hemen de kardeşim.
Yani
hatta der,
büyük kar.
Hayır mümkünse 1/5 değil 1/7'e düşür.
Yani.
Adam nasıl sıkışmış. Yani ölü fiyatına sen bunu al demez mi hocam şimdi?
Evet.
Ama bu güzel bir insan. Yani ruhani, ruhi zekası, ruhsal zekası yüksek bir güzel bir insan. Alırım evi ama diyor. O fiyat almam normal fiyatını alırım. Yani 1 milyon liralık evi 200 bin liraya alacakken yok diyor. Ben bu evi 1 milyon alırım ancak diyor. Alırsam diyor. Ve şunu söylüyor arkasından. Ben diyor komşumun diyor bu borçlu adam sıkışmış. Belki hastası var. Bunu bir para ameliyat parası yapacak belki falan. Ben hiçbir Müslümanın diyor zaafından istifade edemem diyor. Ve o evi 1/5 fiyatına değil değeriyle alıyor. Şimdi hocam bu adamın da herhalde ruhsal zekası çok üst.
Evet.
Atamızı çıkarsa aslında fena değil. Şöyle şu madde. Yani şimdi böyle bir insan ne kadar güvenilir olur değil mi toplumda yani?
Evet.
Yarın bu adam yani iflas etse herhalde bu adamı kurtarmak için bütün zenginler seferber olur öyle değil mi hocam? Aslında yani atamızı çıkar ilk bakışta ters geliyor ama ileri vadede baktığınızda bu adam toplumda sevilen, iş adamları arasında saygı duyulan bir insan.
Evet.
Onun herhalde hiç ticari karşılığı yoktur.
Öyle olmalı. O zaman insan olmanın farkı orada çıkıyor. Yoksa salt hesap kitaptan ibaret olsa o zaman şefkatle merhametin olmadığı bir dünya düşünelim hocam. Ne kadar vahşi bir dünya olur yani.
Hocam bazen bir aslan bir ceylan yavrusunu yiyebiliyor mesela. Yani bu zayıf yeni doğmuş. Ona da kızmıyoruz yani hayvan diyoruz. Yani bu diyoruz vazifesi aç kalmış. Yavrusunu
evet.
da yer, anasını da yer. İkisini de beraber de yiyebilir. Ama bu insan mesela diyelim ki hocam bir zenginden yani Robin Hood gibi bir şeyler aşırmak o da suç yani hırsızlığın hiçbir şeyi biz kesinlikle ama bir çocuğun elinden para almak hocam daha ağır suç değil mi?
Tabii ve ne kadar ilginç hocam mesela çocuklara dönük reklamlar aracılığıyla çocuklarda bir tüketim kültürü oluşturup onların sağlığını bozacak yiyeceklerle onları sömürmek ne kadar iğrenç bir kapitalist oyun yani. Bu da bu hırsızlıktan daha beter bir şey yani. Çünkü siz onun sağlığını da çalıyorsunuz.
Büyük bir ahlaksızlık. Evet.
Evet.
Kök kere diyorsunuz. Matematik
zekası. Muhtemelen hocam O yiyecekleri üreten işletmeler, fabrikalar, firmalar kendi çocuklarına yedirmiyordur yani o onlara. Niye? Sağlığa temelde zararlı olduğunu biliyordur. Obeziteye yol açtığını biliyordur. Çocuğun dengesini bozacağını biliyordur. Ama bunu ne yapıyor? Oyunu kuralına göre oynuyor. Daha doğrusu kitabına uydurarak yapıyor yani bunu.
Yani matematik açısından bu adam şirketin bilançosu yüksek oluyor. Kâr ediyor acayip. Çünkü evet. Diyelim ki hocam şeker değil de evvelden biz şekerliye bile zararlıyorduk. Şimdi şekerden vazgeçtik. Bir de bu şey şurubu diyorlar.
Tamam, mısır şurubu.
Ve ya da acayip para kazandırıyor yani. Çünkü 10 çuval herhalde şeker yerine 1 litre o şuruptan kattığınız zaman aynı tadı veriyor. Ama
sağlığınızdan şeker, bir şeyleri götürüyor.
Şu kadar para, o diğeri tamamen ucuz. Şimdi hocam o zaman bugün iyi oldu yani biraz pratik zekayı yani evet. Matematik zekasıyla ruhi zeka arasındaki farkları.
Nerede çıkıyor yani evet. Yani sonuçta herkes zarar görüyor bundan yani. Şunu İnsanlar
belki kendi çocuğu da onu bir şekilde kullanıyor. Hani istemese bile diyelim ki arkadaş hediye ediyor mesela. Bir konfet hediye ediyor
evet.
Okulda veya çocuk özenip alıyor. Babası belki onu kullandırmayacak ama yedirmeyecek ama
evet.
Dışarıda yiyip yine zarar görüyor. Zaten hocam şöyle bir şey diyorlar şimdi. Şu anda maalesef bu üretimde herkes birbirini kandırıyor. Yani ziraatçı diyelim ki domatese, bibere hormon yüklüyor. Sonra gidip kasaptan et alıyor. Meğer o çiftçi de ete hormon yüklemiş. Herkes bir şeyler yapıyor hocam. En son gidip o fazla kazandığımız paraları... Hocam mesela kanser çok yaygınlaştı.
Evet.
O fazla paraları tekrar doktorlara vererek adalet yerini buluyor diyorlar hocam.
Evet, bir bedel ödüyor insanlar ve yani tabii kanser özellikle kimyasallarla birlikte olağanüstü. Ama onun dışında obezite bu daha yaygın bir şey yani. Ve obezite sadece insanın fizyolojisini değil hocam hareket yeteneklerini de etkiliyor. Psikolojisini de etkiliyor.
Yani düşünün ki koşamayan, merdiven çıkamayan bir insan düşünün hocam. Ne kadar
evet.
Baskı altında değil mi? Hürriyeti evet. Kaybetmiş.
Bir de şimdi cep telefonu ve bilgisayarlar insanları iyice hareketsizleştiriyor. Daha çok ofis çalışmaları, insanlar büroda oturarak çalışıyor. Eskisi kadar hareketli işler fazla yok. Giderek böyle masa başı işler artıyor. Hepsiyle birlikte bir araya geldiğinde ortaya bir felaket çıkıyor yani.
Hocam o zaman bugün bizim en büyük sıkıntımız şunu diyebilir miyiz? Ticarette bu teknoloji sektöründe işte cep telefonlarında falan hep IQ'su yüksek insanlar işe giriyor. Onlar da hocam topluma verdikleri, insana verdikleri ruhi zararların, ruhsal zararların hiç umurunda değil olmuyor bunların.
Evet çünkü bir de olunca, sistem onları öyle çalıştırıyor. O öyle zaten ama öyle olmazsa bile o mühendis sistem ondan onu istiyor. Ve böylece ortaya çıkan manzara çok vahşi bir manzara oluyor yani.
Her meslek grubu hocam sanki diğer insanların sağlığını, sıhhatini, cebini boşaltmaya çalışıyor.
Evet.
Sonra başkası onun cebini boşaltıyor. Böylece hocam bu IQ'dan yola çıkarak birbirini soyan, birbirlerine zarar veren böyle bir toplum haline geliyoruz maalesef.
Evet. Sadece reklamlar hocam. Yani biz sürekli reklamlara muhatap olduğumuz için bunu o kadar olağan karşılıyoruz ki. Yani yalanın yalanı yani reklamların %99'u. Büyülü Çift diye bir film vardı. Orada 19. yüzyıldan bir asilzade birdenbire Amerika'da şeye düşüyor. 20. yüzyılda bir zaman olayıyla birlikte falan. Beni ilgilendiren kısmı şu. Yani adamı bir stüdyoya alıyorlar. Diş fırçası, diş macunu veriyorlar. Şimdi orada dişlerini fırçalayıp bak ne kadar güzel, ne kadar hoş kokusu, tadı vesairesi var. Ben bunu kullanıyorum.
Dedirtmek istiyorlar.
Ya bu harika, bu çok güzel bir şey. Şimdi çekim başlamış falan. Adam fırçalamış. Ne biçim diyor ya falan. Oradaki de diyor ki ne yapıyorsun? Manyak mısın? Reklam filmi çekiyoruz. Nasıl yani diyor. Ben bunu sevmedim ki diyor. Sevdim diyeceksin. İyi ama diyor ben sevmedim ki. Yani nasıl ben sevmediğim bir şeyi sevdim, kullanmadığım bir şeyi kullanıyorum diyebilirim ki diyor. Şimdi yani daha 100 yıl önce Batı'da bile hocam. Yani o kadar çok şey değişti ki. Reklam profesyonel yalanın profesyoneli haline gelmiş
hocam,
durumda.
Hocam ikinci bölümde biraz o konuya girelim.
Evet.
O işin psikolojisine girelim. Hakikaten çok büyük başımızı ağrıtan bir hocam sektör haline geldi maalesef. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ilk bölümünü bitirdik. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam şimdi dedik ya bu matematik zeka reklam sektörüne girdi şu anda.
Evet.
Ve çok büyük oranda yani insanları yanlış yönlendiriyor, kandırıyor, aldatıyor. İçinde yalan da var. Hocam 100 sene önce reklamlara bakıyorsunuz.
İçinde yalan yok hocam. İçinde doğru yok. Allah ya Allah. Zaten yalan. Yalanın yalanı yani. Hani bu kadar olmamalı.
Hocam nadiren olsa doğru söyleyen yok mu hiç yani tek tük de olsa?
%99 dedik. %1.
Çünkü hocam 100 sene önce reklamlara bakıyorsunuz. O kadar saf ve temiz reklamlar ki.
Evet. Yani.
Böyle direkt şunu kullanın bitti.
Yani.
Falanca işte kremi, sabunu kullanın. Böyle reklam olur hocam. Bugün adam öyle bir onu kontekste koyuyor falan. Sporcu bir genç işte o sabunu kullandığı için yarışı kazanıyor. Bir maden suyu içen insan bir anda palmiye ağaçları altında kendini bilmem ne plajında hissediyor falan. Ne alakası var hocam? Yani alt tarafı bir maden suyu, alt tarafı bir basit dondurma yiyorsunuz hocam. Bir anda sanki cennete gitmiş gibi oluyorsunuz. Böyle bir saçmalık. Evet. Maalesef.
Yani okullara mesela medya okuryazarlığı getirildi hocam. Şimdi şöyle düşünün. Biz reklamların ne kadar abartılı, yalan dolu olduğunu, maksat tüketiciyi çelmek olduğunu biliyoruz. Ama çocuklar biliyor mu? Çocuğun 2-3 yaşındaki çocuğun psikolojisi mesela.
Yalanı bilmiyor ki çocuk.
Ya da 1-2 yaşındaki bir çocuk. Ama şeyi bozuluyor işte. Algısı bozuluyor. Gerçeklik algısı bozuluyor çocuğun. Çocuğa en az izletilmesi gereken şey bana göre reklamlar. Ama ilginç bir şekilde hocam yapılan araştırmalar var. Diyelim ki televizyon açık çocukların en çok izlediği reklamlar oluyormuş. Niye? Çünkü reklamlar çok yüksek performansla hazırlanıyor. Etkileyicilik özellikleri çok yüksek.
Ve hocam arkasında onlarca psikolog bu reklam nasıl
etkili olur
mesela
diye.
Mesela hocam ben şimdi bakıyorum evvelden hani bu banka reklamları falan zaten faiz kötü bir şey. Şimdi hocam çok dehşet bir mizansenle tiyatro şeyinden bankacılık kredi kartı mesela. Yani sonu felakettir. Ödeyemediğiniz anda evinize arabanıza haciz gelir. Ama hocam öyle bir güzel onu sunuyorlar ki insanın kredi kartı alıp sabah akşam her gördüğü eşyayı alası geliyor hocam.
Evet şey de ilginç hocam tarihini unuttum. Amerika'da kredi kartlarının yaygınlaştığı tarihten sonra ilk kez Amerika'da hane halkının negatife düşmüş tasarrufları. Yani eskiden Amerika'da da hane halkı her zaman şey oluyormuş, tasarrufu oluyormuş yani.
3-5 lira bir ikincisi oluyormuş bir yerlerde.
Evet ve dünyanın mesela en borçlu ülkesi Amerika. Ha, sistemini yürütebiliyor o ayrı ama buna dünyaya bir bedel ödeterek sömürü yoluyla bunu yapıyor. Yani kredi kartının elbette pratik değeri de var fakat amaç o pratik değeri değil. Mesela diyelim ki siz çok düzenli olarak kredi kartınızı ödüyorsanız banka için iyi bir müşteri değilsiniz.
Ya bankanın niyeti şu değil. Yani benim müşterim darda kalınca buna bu kart alışveriş yapsın sonra parasını verir değil. Ben bu kartı ona vereyim. Ondan bir şekilde bir gün faiz parası kazanırım şeklinde. Şimdi hocam evvelden bu kredi kartları yeni çıkmıştı. Biz de maaşlarımızı memur olduğumuz için bankadan alıyoruz. Yani zorla
kart verdiler.
O zaman verirler ama başka kesimlere 1000 liradan su getirdiğiniz kredi kartı almak için. Evinizin tapusunu falan filan. Yani
evet, evet,
işiniz
evet.
Yoksa kolay kolay kredi kartı vermezlerdi. Şimdi hocam neredeyse çocuklara dahi kredi kartı verilecek.
Ve herkesin artık şeyi var. Yani 2-3-4 kredi kartı vermeye çalışıyor bankalar. Bir ölçüde sınırlama getirildi. Reklam mevzu vardı hocam. Şeyde TÜYAP kitap fuarındaydım. Bütün fuar boyunca. Mesela Game of Thrones en popüler dizilerden birisi. Amerikan dizisi. Şimdi
hocam oyun mu çizgi film mi nedir?
Bu bir şey dizi fantastik bir film serisi. Şimdi TÜYAP'tasınız ne beklersiniz? Kitap olacak değil mi? Şimdi Game of Thrones için özel bir stand açılmış. Orada Game of Thrones'taki eşyaların şeyleri
replikası.
Replikası satılıyor. Diyelim ki oradaki şeytansı figürler satılıyor, maskeler satılıyor. İşte kılıçlar, işte ateş tanrısının şeyleri, simgeleri vesaire
Allah
satılıyor.
Allah. Belki hepimizden çok işi onlar yaptı.
Yani önce filmlerle birlikte şey işleniyor insanlara. Belirli şey, yani filmin amacı artık sadece film değil yani. Film üzerinden bir reklam da yürütülüyor.
Ticari bir şey de
evet.
Oluyor.
Yani mesela sadece reklamlarla sınırlı kalmıyor yani. salt reklam yok. Artık hayatın her şey bir reklama, her şey bir şova dönüştürüyor. Bir gösteri toplumu. Çok eski zamanlarda, tabii milattan önce değil de, şeyi izliyorum hocam, bir Amerikan güreşi. O zaman kadar hiç izlememişim yani, denk gelmemişim. İlk izledim yani, böyle ilk 10-15 saniye ne oluyor dedim ya. Bu insanlar nasıl bu kadar güçlü olabilir? Alıyor birini, ringde yerden yere vuruyor. İp bir taraf, ringin bir tarafındaki iplerden öbür tarafa gidiyor. Kaldırıyor, kafası üstüne yere vuruyor.
Üzerine zıplayıp.
Bir şey adam olmuyor ya, zıplıyor, bir şey olmuyor. Allah Allah dedim ya, ne oluyor?
Halbuki onların bir tanesi bize gelse hocam. He. Gelimize bize kalkamayız.
Ama şu, ama o zaten gerçekte öyle değilmiş. Yani o bir mizanser olarak oynanıyor. Şimdi bu kadar şovlaştırdığınız zaman dünyayı. Mesela psikolojide şöyle bir kural var hocam. İnsanın eğer gerçeklik algısı bozulmuşsa ağır hasta sayılıyor. Sıkıntısı var da gerçeklik algısı bozulmamışsa o hafif hasta sayılıyor. Şimdi düşün ki hocam, böyle bir şov dünyası içerisinde yaşıyorsun. Her şey şova dönüştürülmüş. Yani zaten hiçbir şey gerçekliğin kendisi değil yani. Reklamlar gerçeği yansıtmıyor, filmler gerçeği yansıtmıyor, spor yansıtmıyor. Her şey bir şova dönüştürmüş.
Yani Facebook'tasınız mesela hocam, sözünüzü kestim.
Evet.
Orada siz değilsiniz. Bugün çok güzel bir karikatür gördüm.
Hmm.
Bir koyundan bir kurt bir yemek sofrasında yemek yiyorlar. Ya diyor koyun, Facebook'taki resminiz böyle değil ama sizin diyor. Herhalde Facebook'taki resmi, onun da bir koyun resmi koymuş kurt. Kurt da diyor ki ya diyor, artık zamanımızda hiçbir şey göründüğü gibi değil ki diyor. Yani çok güzel bence ifade ediyor burada.
Evet.
Yani kurt kuzu resmi koyarak kuzuyla arkadaşlık yapmaya çalışıyor.
Yani şimdi fuarda zaman zaman işte Facebook'ta ya da Instagram'da tanıştığınız insanlar var. Siz ziyaretinize geliyor. Ben tanıyamıyorum mesela. çünkü fotoğraflar konulurken, bazıları için söylüyorum yani, o kadar çok filtre kullanıyor ki bambaşka bir şey çıkıyor ortaya yani. O değil. Tabii bu gerçekliğin bu kadar çarpıtılması postmodern zamanlarda, bunu biz az çok biliyoruz da, özellikle hocam birkaç yaşındaki çocuklar için bu çok dehşet bir olay.
Çünkü hocam şöyle diyorlar psikologlar, mesela bir çocuk çizgi filmde uçan Süpermen'i görse ve bunu hiç kimse demese ki ya uçmak, insanların uçma yetisi yoktur.
Evet.
Bu bir hayaldir, sakın ha deneme demese, o çocuk inanıyor insanların uçabileceğine. Belki bir gün sizin olmadığınız bir zamanda camdan aşağı atlayıp Süpermen gibi uçmak isteyecektir ve ölecektir çocuk.
Evet.
Şimdi dediğiniz gibi yani doğruyu, gerçeği bilmeden sadece çocuklar diyor hocam, gençlerimiz de böyle maalesef. 15'teki evet. Genç de çok farklı değiliz aslında. O da tek taraflı beslendiği için devamlı böyle bir gösteriş, böyle bir sanal medya bombardımanı. Bakıyorsun hocam, genç sağlığına zararlı, kendi örfüne, ahlakına, dinine zararlı bir şeyi hiç utanmadan son derece rahat yapabiliyor ve bundan en ufak bir üzüntü, bir yani nefsi devam ediyor
evet,
hocam.
Evet.
Sıkıntı da hissetmeyebiliyor.
Ve sonuçta kendine de zarar, bir de şu oluyor hocam. Böyle bir gösteri dünyasını gerçeğe yakın olduğuna inanırsa, bu defa kendini son derece bir işe yaramaz, beceriksizin teki olarak algılıyor. Kendini çok kötü hissediyor. Niye? Bende o yetenekler yok. Bende o beceriler yok. O şovu yapamıyor. Çünkü o zaten gerçek değil ama onu gerçek zannediyor. Herkesi şey olduğunu düşünüyor. Akrobat olduğunu düşünüyor. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor hocam. Mesela bizim yayın dünyasında, eğitim yayıncılığında şöyle bir kural var. Herkes diğer yayın evinin cirosunu 3 katı olduğunu zannediyor.
Niçin hocam? Yarışma olsun diye mi?
Yok şöyle, biz yani öyle abartıyoruz işte. Başka şeyleri abartma hastalığımız var. Rakiplerimizin cirosunu hep olduğunun 3 katı tahmin ediyoruz.
Çünkü stand ona göre kiralıyor. Çok havalı bir standı kiralıyor.
Ha, belki onlar olabilir ama şu bizde de var yani abartma huyu yani. Şu kendini küçümseme, kendini hor görme falan. Bunların böyle bir şeyi var. Dünyanın böyle şovlaştırılması, tüketim dünyasının bu hale gelmesi insanları mutlu etmiyor. İnsanlar burada kendilerini daha fazla yoksun hissediyorlar. Böyle marketlerin rafların her zaman bu kadar dolu olmadığı zamanları şimdiki kuşak hatırlamaz. 80'den önceki zamanları hatırlayın hocam yani. Raflarda her şey yoktu. bakkallarda, kara borsa diye pek çok ürün. İnsanlar o zaman bu kadar mutsuz değildi. Şeyde daha mutsuz oluyor. Yoksunluk hissi artıyor çünkü.
O zaman çünkü hocam evine az bir çay bulan kendini çok şanslı hissederdi.
Evet.
Bir tüp gaz bulan hele şükür tüp gazımız var diye sevinirdi. Şimdi evinize bir kamyon eşya yığsanız bile marketlerdeki eşyaların ve çeşitliliğin onda birini daha getiremediğiniz için... Ya diyorsun her şey var ama şu ürün yok mesela.
Evet, yani sonuçta bu işin tüketim elbette, yani sonuçta insanların ihtiyaçları karşılayacak. Bunun azı da zarar, çoğu da zarar, ortası karar. Aşırı çeşit olduğunda seçme konusunda sorun yaşıyor ya da yoksunluk hissediyor onu alamadım diye. Kıtsa kıtlıktan kaynaklı sıkıntı yaşıyor. Yani burada artık etik kurulların da buralarda oluşturulup buradaki reklam dünyasındaki dilin dönüştürülmesi ve reklamdaki o son derece bencil insan tiplemesinin, narsist insan tiplemesi, işte nefsi emareye karşılık geliyor. Hiç öz eleştiri yapmıyor. Herkes ben kusursuzum diyor yani.
Bir sürü reklamda.
Benim ürünüm diyor. Kusursuzum. Benim ürünüm kusursuz diyor. Bu son zamanlarda mesela bir koşul getirildi. İşte şey deniyor. Altyazı olarak geçiniyor, okunmayacak işte ölçüm yapılan alanlarda, diyelim ki GSM operatörleri, ölçüm yapılan alanlarla sınırlıdır bu dediklerimiz diyor.
Yani yalanına kılıf uyduruyor.
Kılıf uyduruyor ama şu, o altyazı küçük ve hızlı geçiyor aşağıda. Kimsenin onu okuyabildiği yer, okuyabildiği yok yani.
Yarın birisi mahkemeye gitse dese ki ya bu ürün, bu telefon o kadar kaliteli değilmiş dese, diyor ki bak altta ben söylemiştim sana.
Evet. O da ayrı, o vardı.
İkinci bir sahtekarlık hocam. Şimdi hocam şöyle dedik, nefsi emmare dedik, matematik zekayla çalışır, hep kendi menfaatini düşünür. Nefsi levvame değilse artık insan yavaş yavaş Allah-u Teala bu nefse yemin etmiş. Bu seviyeye gelmek hocam çok ciddi bir, hani buna leap diyordu bir şey, sıçrayış. İnsanın o nefsi emmareden sıçrayıp bu katmana gelmesi çok ciddi bir hadise.
Evet.
Çünkü bundan sonra artık yavaş yavaş ilerleme devam ediyor. Bence en zor adım bu nefsi emmareden, yani hayatın merkezinde ben varım derken,
evet,
biraz kendinin üstüne çıkıp dur bakayım bir dakika, ben varım ama bir ben var bende, benden içeri şey diyor ya,
evet,
sufiler, ya bir dakika bu ben değilmiş mesela, aslında bu benim bedenim, nefsim beni yıllarca aldatmış, halbuki esas ben ahirete götüreceğim, ebedi hayata taşıyacağım ben bir başka benmiş deyip onun farkına varıyorsunuz hocam. Burada Mustafa Mertel hocamız anlatıyor, sanki diyor İnsanın kendi oynadığı oyunu üst bir lojaya çıkarak seyretmesi gibidir. Yani artık kendinize eleştirel gözle bakıp kendi hatalarınızı tahmin edip kendinize öz eleştiriyi tabi tutabiliyorsunuz.
Evet, yani o reklamdaki psikolojiyle, yani kusursuzum, o şeyde de aynı, narsist, nefse emmaredeki insan da, o da reklam diliyle bir gösteri yapıyor dünyaya. O değil aslında yani.
Tabii.
Aynı mantık zaten, şeyi de, kapitalist reklam da çok büyük ölçüde aslında nefsi emmare psikolojisinin bir tezahürü yani. Hmm. Birbirini de besliyor yani bunlar.
Araba sürüyorsunuz, arabanız çok güçlü diyor, şu kadar hız yapar. Başkaları sizi görünce yani kendini kötü hisseder. O zaman bu arabayı almalıyım
yani
diyeceksiniz. Böyle size bir ayrıcalık.
Yani düşünsenize, başkasının kötü olmasını bile siz bir zevk olarak görüyorsunuz. Bu bildiğim bir sadizm yani.
Hocam reklamada var ya işte, diğer deterjanlar diyor.
He.
Böyle hiçbir şeyi çıkarmaz, leke çıkarmaz. Kendi deterjanı maşallah, yani çaya kadar iç, o kadar.
He.
Zararsız ve faydalı. Belki midenizdeki ülseri bile temizleyecek kadar çok böyle zararsız.
Evet.
Masum gibi sanıyorum maalesef. Hocam o zaman şöyle diyeyim, bazı meslekler de şanssız meslekler maalesef. Yani bunu buradan kıymetli dinleyicilerimize paylaşalım ki ya bu mesleklere girmesinler, ya girerlerse de ruhlarını lütfen kapının dışında bırakmasınlar.
Evet.
Reklam sektörü, efendim işte bankacılık sektörü, ne bileyim işte bazı hocam tıp sahaları. Yani insanlara lazım olmayan diyetleri, lazım olmayan ilaçları çok lazımmış gibi tanıtan. Gerçi reklamla alakası var biraz ama reklamcısının doktorunun tabii oradaki şeyi var.
Yani şey bile, hastanelerin bile stratejisi olabiliyor hocam. Diyelim ki adam kendi hastası olsa bir yakını o kadar şey yaptırmayacaktır. Tahlil ve tetkik yaptırmayacaktır ama başkasına yaptırıyor. Tamam, yani bu tahlil ve tetkiklerin bir karşılığı var, doğru. Ama sen milyonda bir ihtimal için de bunları yaparsan bunun sonu gelmez diyor yani. O zaman hocam, sokağa da çıkma, arabaya da binme, trafikte de gitme diyor. Yani sonuç olarak olasılığı yüksek şeyler üzerinden yürütebilirsin ve bütün olasılıkları sen göz önünde bulunduramazsın yani.
Yani hastaneye gelen her hastanın bütün kan tahlillerini, bütün tomografisini, MR'ını çekerseniz,
evet,
yani bu işin sonu gelmez.
Artı hasta daha fazla yani doktorlar bunu daha iyi bilir. Sonuçta kapitalizmin mantığı tüketimi hiç durmadan büyütmektir yani. Çünkü tüketim hiç durmadan büyüdükçe ne olacaktır? Sermaye daha büyüyecektir. Kar marjı daha fazla artacaktır.
Peki hocam, o zaman şunu diyelim mi? Bazı şirketlerin nefsi levamesi var. Bunu ben şeyde okumuştum, bizim Fraker Baba'nın kitabında.
Evet.
Bazı devletlerin diyor mesela nefsi levame seviyesindedir. Devlet hata yapar, hatasını itiraf eder. Oradaki kurumlar hata yapar.
Evet.
Kurumunu hatasını özür dilerim ifade eder, özür diler.
Evet.
Bazı devletler nefsi emmare devletidir diyor. Hiçbir hatasını kabul etmez. Oradaki hiçbir kurum hatasını kabul etmez. Biraz sanki hocam demokrasileri şeye benzetiyor. Nefsi levameye. Yani demokratik sistem vardır. Birisi bir kötü yönetici gelir. Bir diğeri onu eleştirir.
Evet.
Onu hakka ve adalete çağırabilir. Ama diktatoryal yönetimlerde hiçbir şekilde nefsi levame ve diğer nefis seviyeleri iş görmez. Tamamen nefsi emmaredir. Başkanın yaptığı her şey doğrudur. Öyle bir kural hocam. Eğer ikinci kural, eğer diyor başkan hata yaparsa
birinci kural geçer.
Birinci kural geçer. Her yaptığı doğrudur. Tabii hocam böyle ülkelerde ne gelişme oluyor? Biraz daha çok komünist ülkeleri, diktatoryal ülkeleri kastediyor hocam bu nefsi emmare ile.
Ama öbür yandan bir şey. Diyelim ki Amerika gibi bir ülke kendi ülkesinde şöyle ya da böyle bir ölçüde bir demokrasi olmakla birlikte diğer ülkelere karşı mesela nefsi emmare pozisyonunda.
Doğru söylüyor. Bazen kendi içinde nefsi levameyi kabul ediyor.
Evet.
Yani kendi vatandaşının şeyini düşünüyor, iyiliğini.
Evet.
Ama yurt dışına geldiği zaman ki hocam maalesef Türkiye ile olan ilişkilerini görüyoruz. Tamamen nefsi emmare pozisyonunda batılı ülkeler. Tamamen kendi menfaatlerini düşünüyorlar. Hiçbir şekilde öz eleştiri yapmıyorlar.
Düşünseniz hep hocam bize. Yani terör konusunda adam senin teröristin benim teröristim ayrımı yapıyor. Şeyi IŞİD'i bir terör olarak görüyor ama diyelim ki YPG'yi bir terör örgütü olarak görmek istemiyor.
Ya hocam kendisinde.
Üstelik bildiği evet. Halde kayıtlara geçtiği halde Amerika için hocam, söylüyorum yani bunu.
10 bin kilometreden geliyor. Ona hiçbir şekilde zarar ulaşmayacak bir ülke. Terör örgütünü orada bitiriyor. Bunlar diyor bana menfaatime düşman diyor.
Ama öbür terör örgütüyle bunu yapıyor. Onu büyütüyor sana karşı.
5 kilometre ileride diyorsun onu ben diyorum halletmem lazım diyorum. Sen yapamazsın diyor. Evet hocam, bugün bayağı güzel konulara girdik.
Evet.
Nefsi emmare, levamenin devlet yönetimindeki etkisini görmüş olduk. Çok hocam teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür
ağzınıza,
ederim.
Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hoşça kalın efendim.